Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Evet, Ufuk Turundayız ve Baskın Orhan'la birlikteyiz. Baskın hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz, selam.
Şimdi baş döndürücü hadiseler peş peşe, silsileler halinde, daha doğrusu bir tsunami kimilerinin ifadesiyle Türkiye'yi sarmış vaziyette. Hem iç hem dış politika. Gittikçe hızlanan bir şey var, ivme kazanan bir şey, bir durum söz konusu. Yazında bunların önemli bir kısmını toparladın aslında, son yazın ahvalde de yayınladığımız. Şimdi bir uçta Montre var, bir uçta Kanal İstanbul var, diğer tarafta mecliste işte güvenlik soruşturmaları vesaire derken bir de işin içerisinde Beştepe'de Avrupa Birliği'nin iki başkanının Erdoğan tarafından kabulü manzarası, onun koreografisi diyelim girdi resmin kadrajının içine. Diğer tarafta yaklaşmakta olan 24 Nisan var ve her şey adeta birbirine karışmış gibi görünüyor, göz kamaştırıcı ya da baş döndürücü dedim daha doğrusu. Şimdi öncelikle amiraller bildirisinden başlayalım aslında. Çünkü buradaki en beklenmedik gündemin içerisine yani böyle paraşütsüz inen, adeta bir atı pimi çekilmiş bomba gibi inen hadise bu oldu. Buradan başlayalım istersen. Nasıl okudun sen bunu? Nasıl yorumlamak gerekiyor? Bu bizi nereye sürüklüyor?
Amiraller bir bildirisi de orijinali hiçbir şey yok ki. Aralık 2020'de aynı bildiriyi emekli diplomatlar yayınladı. Emekli misyon şefleri.
Evet.
Birebir aynı.
Yani ikisinde de emekli kamu görevlileri var diyebilir miyiz?
Ya yani, tabii. Tabii. Amiraller bildirisinde sadece bir yarım cümle var. Diplomatların bildirisinde olmayan, çünkü diplomatların bildirisi çıktığında o olay henüz olmamıştı. O yarım cümle dediğim, medyada çıkan, hepimizi üzen fena görüntü, acayip görüntüler diye bir cümle. Cümlecik.
Evet.
Buradan kastedilen bile belli değil eğer olayı bilmiyorsan.
Evet.
O makam aracıyla şeye gidip de sarık sarıp namaza duran Tu amiral hikayesinden bahsediyor.
Üzerinde bir de cübbe gibi bir şey var. Beyaz diye bir şey var. Evet.
Takkede var. Yani ne varsa var.
O bildirgede artık manifesto mu demeli, bildirimi demeli, ne demeli? Aslında Montre kısmıyla ilgili ifadeler ne kadar açık ve sarih ise, diğer bu senin söylediğin kısım o kadar bulanık ve üstü geçiştirilir nitelikte bir bölüm.
Aslında. Montre mı?
Hayır, Montre açık. Montre ile ilgili bir şeyler söylüyorlar net evet, olarak. Fakat evet. Işte üst rütbeli subayın namaz ile ilgili kısım geçiştirilmiş gibi duruyor.
Ya söylediğim dışında hiçbir şey yok orada. Bırak geçiştirmeyi. Değinilmiş bile demek mümkün değil. Yani ben çünkü ikisini koydum ekrana. Yan yana. Karşılaştırdım. İkisinin arasında acaba ne var? Neyin olduğunu biliyoruz tabii. Lafız açısından ne var diye baktım. Orada makam arabasıyla gidip de üniformasıyla tarikat evinde namaz kılan amiralle ilişkin söylediğimden başka bir şey yok. Yani evet. iki bildiri arasında fark yok. Anlıyor musun?
Tamam.
Muhtemelen emekli diplomatlar bu bildirilerini çıkardıkları zaman o namaz olayı olsaydı, namaza durma olayı olsaydı onu da koyarlardı.
Diyorsun.
Tabii ya. Çünkü burada Cumhuriyet'in değerlerinin törpülenmesi olayı var birer birer. Montre Cumhuriyet'in bize bugüne kadar bıraktığı en önemli sözleşme. Bak önemini şuradan anlatayım. 85 yıldır kimse itiraz etmedi yeryüzünde yahu.
Peki.
1936. Oysa evet. 20 yıl sonra değiştirilmesi veya kaldırılması mümkündü. Ondan sonra da beşer yıllık dönemler halinde itiraz etmek mümkün. 85 yıldır kimsenin gıkı çıkmadı. Ve Amerika dahil.
Kurucu lider Atatürk'ün ölümünden önce ve kariyeri boyunca en önemli başarılarından birisi olarak gösteriliyor.
Ya tabii.
Doğru mu?
Şöyle, şimdi Atatürk'ün başarısı çok. O ayrı mesele. Konumuz o değil de. Bu Atatürk'ün başarısından çok Batılı ülkelerin Türkiye'ye verdiği bir büyük hediye. Şimdi iki tane hediye var Batılı ülkelerin. İkinci Dünya Savaşı'nın geliyor olması üzerine Türkiye'ye verdikleri.
Evet.
Hatta bunlardan küçük olanlar rüşvet dahi diyebilirsin. 1938 Hatay. Hatay'ın Türkiye'ye katılması.
Evet.
O Fransızlar baktılar. Hatay ve o civar üzerindeki yetkilerini Fransa daha önce Suriye'ye devretmişti. Buna rağmen Hatay'ı Türkiye'ye verdi. Yani bu çok sık rastlanan bir olay değildir bu.
Yani biz kazanmadık. Bir şekilde verildi bu.
Evet, verildi. Şimdi bunun Türkiye açısından, yani Türkiye'nin çok ufak bir parçası, orada yeraltı zenginliği de yok. Zaten Fransızlar orada petrol olmadığını kanıtladıktan sonra verdiler Türkiye'ye. Çünkü hemen doğusunda petrol mevzul.
Evet.
Neyse, şey yapmayalım, ayrıntıya boğup da lafı uzatmayalım.
Evet.
O Atatürk açısından önemliydi, Türkiye açısından olduğundan çok. Çünkü Atatürk çok önemli şeyler yaptı. Onların önemli olmasının bir sebebi de o dönemde yapılabileceklerin maksimumu olmasıydı. Mesela Misak-ı Milli. Misak-ı Milli aynen gerçekleşmemiştir. Misak-ı Milli'de mesela şey yoktur, gümrü yoktur. Ki vardı, yani bugünkü sınırlarımız içinde değil.
Evet,
Hatay vardı, bugünkü sınırlarımız içinde değil. Bu dikkat, bugünkü derken 1923'te Lozan'dan bahsediyoruz. Çünkü Misak-ı Milli Lozan'da 1923'te gerçekleştirildi.
Evet.
Şimdi Atatürk çok, Atatürk değil, Mustafa Kemal Paşa o zamanlar çok eleştirildi. Sen Musul'u, gümrüğü dışarıda bıraktın diye. Hatay'ı dışarıda bıraktın diye. İçinde ukde kaldı. Onun için bu benim kendi davamdır. Ben bunu mutlaka gerçekleştireceğim sözleri var. 1935'ten sonra.
Evet.
Dolayısıyla Atatürk buna çok büyük önem verdi. Atatürk açısından, şahsi psikolojisi açısından olan önemi Türkiye'nin Hatay gibi bir ufak toprak parçasına duyduğu ihtiyaçtan daha büyüktü.
Evet. Montrö'de böyle. Montrö'yü de buraya oturtuyoruz.
Şimdi bu ufak bir olay. Hatay'ın verilmesi ufak bir hediye Batılılar tarafından. Montrö çok büyük bir hediye. Çünkü dikkat et bak. Rus İmparatorluğu sırasında ve Sovyetler Birliği sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye hangi devletten korktu? Bir tek devlet. Rusya.
Rusya.
Şimdi azizim, ev alıp satabilirsin. Dolayısıyla komşunu seçebilirsin. Ama ülke böyle değil. Eğer senin sınırlarında dünyanın en büyük iki ülke, en güçlü iki ülkesinden biri varsa ve orada kalacaksa mecburen, sen iki politika güdebilirsin. Bir, onunla didişmek, ki bu seni mahveder. İkincisi, onunla iyi geçinmek.
Evet.
İşte Montrö, Rusya'yla iyi Sovyetler Birliği'yle iyi geçinmenin inanılmayacak kadar dahiyane bir formülüdür. Neden? Çünkü bize okullarda hep nasıl okutuldu? Rusya sıcak denizlere inmek istiyor. Onun için boğazlardan yalan. Rusya gibi Batı karşısında çeyrek bir ülke, zayıf bir ülke. Karşısındakilere baksana. Fransa, İngiltere, ondan sonra Amerika. Evet. Nasıl, ne yapacak sıcak sulara inip? Orada donanma mı tutması mümkün? Rusya'nın derdi sıcak denizlere inmek değil, sıcak denizlerdeki süper devletlerin soğuk denize, yani Karadeniz'e çıkmalarıydı. Evet. Çıkmalarını yasaklamaktı onun derdi. Dolayısıyla Montreux Türkiye'den çok Sovyetler Birliği'ni, yani Rusya'yı mutlu etti ve Türkiye'yi kurtardı. Bak o gün bugün Türk-Sovyet ilişkilerinde bir tek sorun 45'te Stalin'in aşırılıklarıdır. Doğu Avrupa'yı aldım, Boğazlar'da da üst isterim meselesi. Fakat hatırla, bu bile yarım ağızda söylenmiştir. Kendisi söylemedi bunu. Resmi sözcüsüne söyletmedi. Bunu Gürcistanlı iki profesöre yazdırdı makale olarak. Anlıyor musun?
Kendisi de Gürcü çünkü. Evet. Ha? Kendisi de Gürcü.
Onun etkisi var mı bilmiyorum ama yani direkt şey yapmadı. Yoklama yaptı sadece.
Peki.
O yoklamada Türkiye'yi Amerika'nın kucağına attı. NATO'nun kucağına attı.
Anladım.
Çok büyük hatadır Stalin'in yaptığı. Türkiye açısından söylemiyorum. Türkiye açısından niye söyleyeyim, ben Türk'üm. Rusya açısından söylüyorum. Çok büyük hatadır.
Peki Sade'de gelelim o zaman. Neden durup dururken pek çok kişi bu soruyu soruyor? Bu Montreux hadisesi gündemin merkezine oturdu. Neden? Bu itirazlar. Çünkü bu itirazlar aslında hem eski milletvekillerini 96-98 imzalı bildiri de var bu işin içerisinde. Hem emekli amiralleri, hem işte ana muhalefeti, CHP'yi, hem de işte eski emekli mütekaid diplomatları bir şekilde bildiri yazmaya, yüksek sesle topluca itiraza zorladı. Ne var, ne oluyor da biz şu anda Montreux'u konuşup duruyoruz?
Şimdi bir kere şeyi ihmal ettik. Yani diplomatlar bildirisiyle, emekli diplomatlar bildirisiyle, emekli askerler bildirisi arasında lafız olarak hiçbir fark yok dedik. Ama tabii ki sivilin emeklisiyle askerin emeklisi ayrı düşünülüyor AKP tarafından. AKP Genelkurmay Başkanı'nı savunma bakanı yaparak şey yaptığını düşünüyor, devre dışına çıkardığını düşünüyor. Ne açısından? Dikilmek açısından. Ve Genelkurmay'ı da Savunma Bakanlığı'na bağladı. Neyse. Bu açıdan fark var aralarında. Biri sivil emekliler, biri asker emekliler tarafından yapılmış. Onun için tabii ki çok ürküttü ve tepki doğurttu. Bunu söylemeyi ihmal etmiştik. Şimdi ne dedin son olarak, ne sordun?
Yani ne durup dururken biz neden şimdi konuşuyoruz Montreux? Ne oluyor da?
Şimdi ne için Montreux'u konuşuyoruz? Bir çok net ve kısa bir cevap ister misin?
Tabii.
Amerika Biden'a yaranmak için.
Yani kapalı kapılar arkasında böyle bir takım görüşmeler, temaslar mı var demek istiyorsun?
Kapılar arasında daima vardır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Wilson Milletler Cemiyeti'ni kurarken prensip olarak gizli diplomasi bitti dedi. Bir gizli diplomasi bitmez. Gizli diplomasinin bitmemesi de iyi bir şeydir. Çünkü mahcup olmadan ödünler vermeyi ve de uzlaşmayı mümkün kılan gizli diplomasidir. Dolayısıyla olay şu, fazla kısa söyledim hani şey olsun diye, sloganik olsun diye, kafalarda kalsın, akıllarda kalsın diye. Şimdi Rant olayı dışında Kanal İstanbul büyük rant olayı kimin için? Bir, yandaşlar için. İki, bizim dış merkez bankası olarak kullandığımız Katar için. Bu dış merkez bankası olarak kullanma tabirini açmak ister misin?
Tabii.
Sıkıştık mıydı? Katar'dan para alıyoruz. Anlıyor musun? Ha. O anlıyor musun değil yani şey hatırlıyor musun? Ha. Şimdi rant olayını bir kenara bırak. O Allah'ın emri. Bu bir Biden'a çıkma teklifi. Yani gençler birbirlerine çıkma teklif ediyorlar ya. Ya ben hayatımda öyle bir şey etmedim. Biz bakışırdık kardeşim. Bakışırdık. Kız da bakarsa tekrar bakardık. O anlaşırdık.
Yok. Burada
bakış. Şimdi ben duyuyorum gidip benimle çıkar mısın deniyormuş. Ya ne kabaca bir şey yarabbi. Ha. Neyse. Bu Biden'a çıkma teklifi. Çünkü Biden 3 aydır 4 aydır telefona çıkmıyor. Korkunç bir şey. Caatsa yaptırımlarını bugün tesadüfen bugün yürürlüğe soktu. Trump'ın sokmayı reddettiği, ertelediği Caatsa ki bir takım insanların şahsi mülkiyeti, evet. bir takım kurumların mülkiyeti, bunlara dondurma getiren tedbirlerden bahsediyoruz.
Evet.
Halkbank olayı, filmi çekilmiş bomba.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Ha. Şimdi
bunlara karşı böyle bir jest yani bir
açıklama karşı büyük jest. Şimdi yalnız jest yaparken Putin'e şimdi sokak tabirleri ben sokak çocuğuyum hep sokak tabirleri geliyor aklıma.
Buyurun.
Kazık atmak en azından hafifleterek söyleyeyim. Putin'e bir kazık atma bu.
Yani Montreux Sözleşmesi'nden çıkarak Rusları
dur oraya daha gelme. Oraya daha gelme. Tamam. Daha akut bir o Montreux'den çıkmak o kronik bir kazık o. Anlıyor musun? Şimdi
oraya
neden
daha. Peki.
Sen bana şimdi fikir silsilemi bozmamak için ben şuna devam ediyorum.
Peki.
Sen sor. Montreux'den çıkış nasıl olur, giriş nasıl olur falan filan diye o ayrıntıları insanlar bilmek zorunda.
Elbette.
Ha. Şimdi kronik kazık Montreux'den çıkmak. Bir de akut kazık var.
Acil kazık, hızlı.
Acil kazık Ukrayna. Ukrayna 2014'ten beri iç savaşta. Kiminle? Merkez hükümetle. Doğu Ukrayna'daki Rusların çoğunluğu oluşturduğu Doğu eyaletleriyle.
Şimdi Batı çünkü Katolik, Doğu Ortodoks bir de o var. Onda
tabii yani, şimdi Allah aşkına ayrıntıya sokma.
Tamam, hayır peki tamam.
Çünkü ben, şimdi sen bunu söyleyince ben de mecburen ukalalık yapmak ihtiyacı hissettim.
Tamam, ben geri aldım tamam.
Bütün dünyada ve özellikle Balkanlar ve Orta Doğu'da milliyetin temel unsuru dil veya etnisite değil, din veya mezheptir demek zorunda kalacağım da onun için
tamam,
sokma
edin.
beni buralara diyorum.
İnsicamı bozmuyoruz tamam peki.
İnsicamı bozma. Ha. Şimdi iki tane devlet 1936'ya oranla Montreux'un yapıldığı yıla oranla Sovyetler Birliği'ne yaklaştı. Rusya'ya yaklaştı. Bunlardan biri Gürcistan. Biliyorsun o Gürcistan. Turuncu devrim falan filan hikayeleri. Şimdi de Ukrayna. Ve bu meseleden dolayı VJTF denilen bir düzen kuruldu. Fakat Allah aşkına bunlar buraya girmeyelim çıkamayız.
Tamam.
Şimdi Montreux'den çıkmayı bir kenara bırak. Montreux'ün İstanbul Kanalı vesilesiyle dolaylı olarak gündeme getirilmesi bile feci, vahim bir olay Türk dış politikası açısından. Biden'a yaklaş tamam. Ama Türkiye daima büyük devletler arasında denge kurmaya çalışmıştır. Dünyada kuramaz. Orta Doğu'da denge kurmaya çalışmıştır. Hayatını hep böyle sürdürmüştür. Fakat kardeşim şimdiki hükümet ikisini tokuşturmaya da dayandırmaya çalışıyor.
Evet ama Erdoğan diyor ki, Başkan Erdoğan, ikisi arasında bir bağ yoktur diyor. Ve biz Montreux Sözleşmesi'nden çıkmak gibi bir niyetimiz yok şu anda diyor. Ha, ileride diyor daha iyi bir alternatif olursa o zaman düşünülebilir diyor. Sence Kanal İstanbul projesi ile bu Montreux anlaşması, sözleşmesi ile ilgili düzenleme İstanbul ve Çanakkale'ye var mı bir bağlantı ikisi arasında?
Kardeşim sence Bahçeli'nin ve de Erdoğan'ın bugün söylediğiyle gece önce söyledikleri arasında bağlantı var mı?
Dolayısıyla ne söylerlerse tersi de mümkün diyorsun.
Yahu bir panik söz konusu. Ve bir de dışişleri uzmanları tarafından yeterince beslenmeme söz konusu. Şimdi burada Dışişleri Bakanlığı'nın bir kabahati olduğunu sanmıyorum. Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakıyor.
Devre dışı, bana. Evet.
Şu anda Türkiye'nin bir Dışişleri Bakanlığı yok. Ve bunu rezervsiz söylüyorum.
Adı var, kendisi yok gibi bir durum yani.
İsmi var, cismi yok. Dolayısıyla dışişleri uzmanları daima gelirler. Devlet adamlarına, karar vericilere işin perde arkasını anlatırlar ve burnunun ötesinin yanı sıra burnunun ucunu da görmesini öğretirler. Burnunun ucunu göremez çünkü kolay kolay.
Dolayısıyla bu senin söylediğin de bu eski emekli diplomatların neden böyle bir bildiri yayınlama ihtiyacına duyduklarını da anlatıyor.
Tabii çünkü muvazzaf diplomatlar yayınlayamıyor da ondan. Yani muvazzaf diplomatlar memur oldukları için bildiri yayınlayamazlar tabii ama saraya giderler, fıs fıs anlatırlar. Yok böyle bir şey artık. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kaput. Bitti.
Evet.
Bu tek adam yönetimi giderse tekrar gelir. Çünkü müesseseler hele hele böyle Dışişleri Bakanlığı gibi ta kuyu beladan beri gelen, tercüme odasından bu yana gelen köklü müesseseler bitmez. Nerede kalmıştık der başlar. Fakat şu anda yok. Olay bu. Şimdi Montreux'den çıkmayı bırak bir kenara. Montreux alternatif kanallarla bir tane de değil yetmedi. İki tane. İstanbul kanalı, Saros kanalı.
Evet.
Montreux'u tartışma konusu haline getirmek korkunç bir olay. Çünkü boğazlar tabiri Montreux'deki, artık bunu umuyorum herkes bilir. İstanbul veya Çanakkale boğazını kastetmiyor. İstanbul Boğazı artı Marmara Denizi, Ankara artı Çanakkale Boğazı. Üçü birden boğazlar demek.
Evet.
Lozan'da boğazlar Türkiye'nin bu haliyle Türkiye'nin egemenliğine devredildi ama yarı egemenliğine devredildi Lozan'da. Çünkü Türkiye'nin buraları askerileştirmesi, buraya asker sokması, silah sokması yasaktır Lozan'da. Montreux'de bu yasak kaldırıldı ve Türkiye derhal buraya kendi ülkesine asker soktu ve silahlandırdı.
İşte bu Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı vesaire.
Kuruldu. Kurulmaz. Evet. Bu bir, Montreux'un getirdiği muazzam olay bu bir. İkincisi, Montreux Türkiye'yi çok rahatlattı. Çünkü eskiden beri, ama çok eskiden beri, tarihten beri büyük devletler Rusya'yı yumuşak karnı olan Karadeniz'e girerek vurma amacını güttüler. Montreux bunu engelliyor. Montreux'un 18. ve 20-21. maddeleri kıyıdaş olmayan, yani Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin Karadeniz'e gemi ve uçak sokmalarını son derece sınırlandırıyor. Hem de şimdi ayrıntıya girmeyeyim diyorum ama birader ayrıntıya girmeden de bazı şeyleri anlatmak zor.
Tek örnek ver.
Mesela gemilerin tonajı ve sayısı sınırlandırması var. Sayı evet. hakikaten önemli değil ama tonaj önemli. Çünkü evet. 1936 yılında gemilerin tonajı şu kadar çıktı. Şimdi bu kadar. Ama 36 tonajları geçerli.
Yani revizyon da gerekiyor belki.
Yahu revizyon, karıştırma kardeşim. Ne revizyonu yahu?
Peki tamam.
Sen Amerika'yı memnun edeceğim diye Rusya'yla papaz olursan olmaz. Bu böyle politika olmaz.
Peki Baskın, şu Amerika dedin, şunu soracağım. Rusya açısından değerlendirdin. Yani Rusya nasıl bakıyor? Rusya Montreux Sözleşmesi'ni ne nasıl görüyor diye. Şimdi eğer bu dediğin gibiyse bu senaryo, bu durum, Amerika nasıl bakar böyle bir şeye? Yani kendisine jest yapılmasına, göz kırpılmasına, hadi gel gidelim bakalım demesi.
Bu canımın içi. Bu Amerika'ya değil, sana bağlı. Senin ne kadar mantıklı davranacağına, sağlam duracağına bağlı. Bak 2009 yılında şu anda Amerika'nın Suriye özel temsilcisi olan James Jeffrey var. O Ankara'da Amerikan Büyükelçisi. O gidiyor Atilla Kıyat, emekli kor general, kor amiral.
İmzacılardan bir tanesi zaten kendisi.
İmzacılardan şu anda, evet. Onu buluyor, Kayseri'de buluyor. Kayseri'de veya ona benzer bir yerde buluyor. Diyor ki, Türk-Amerikan donanmaları çok büyük etki yapar Karadeniz'de birlikte diyor. Atilla Kıyat diyor ki, tabii ki diyor, Montreux'e diyor, uymak şartıyla diyor. Yok yok diyor. Türkiye ile Amerika iradelerini birleştirdi mi tamamdır diyor. Ne bu? Zemin yokluyor.
Evet.
Atilla Kıyat o sırada emekli. Ama biliyor ki lafı geçen bir adam. Emekli kor amiral falan filan. Tabii Atilla Kıyat hemen gidiyor Deniz Kuvvetleri Başkanı'na. Diyor ki böyle böyle oldu diyor. Deniz Kuvvetleri Başkanı da ben bunu yukarıya arz edebilir miyim diyor. Tabii ki diyor. Onun üzerine Milli Güvenlik Kurulu'na getiriliyor olay. Yani Amerika, şimdi bu 2009 önemli değil. Amerika bunu durup durup dener. Hani yoklama var ya, yoklama. Durur durur yoklar. Onun için bu Amerika'ya bağlı değil. Senin o yoklamaları elinin tersiyle böyle yapıp yapmadığına bağlı. Onun için söylüyorum, sana değil. Amerika'ya değil, sana bağlı diye. Olay bunlar ibaret.
Peki, yani dolayısıyla burada bu tartışma, bu pilav daha çok su kaldıracak gibi görünüyor. Ve bunun bundan sonraki gelişme süreci biraz Biden'la Erdoğan arasında ya da Biden yönetimiyle Erdoğan yönetimi arasındaki irtibatın dozajına, nasıl ilerleyeceğine, nasıl şekilleneceğine bağlı bir şey. Söylediğin bu senin.
Benim söylediğim daha önemli bir şey var. Eğer satır arasında geçtiyse satır üstüne çıkaralım. Bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı yoksa bugün Türk dış politikası da yok. Ne var? İç politikası var.
Evet.
Dış politika tamamen iç politika gereksinmelerine göre düzenleniyor.
Dış politika iç politikaya endekslendi. O nereye doğru evriliyorsa, savruluyorsa tamamen, o tarafa doğru savruluyor.
Tamamen. Şimdi Türk dış politikası kalmadı derken bu Atatürk dönemidir, şudur budur falan demeyeceğim. Osmanlı'dan bu yana, yani 1718'den bu yana. Çünkü 1718 Osmanlı'nın Batı hakimiyetini kabul ettiği dönemdir.
Evet.
Yıldır. Pasarofça, unutma. Pasarofça. Pasarofça'yı görünce Osmanlı dedi ki, kardeşim ben bu Batı'ya diş geçiremem. Benim bütün amacım Batı bana diş geçirmesin.
Orada durdu.
Niye Batı bana diş geçirmesin? Rusya'yı parçalamak için beni kullanır. Dolayısıyla 1718'den bu yana hep batılılaşma çabalarını görüyoruz Osmanlı'nın. 1718 sana neyi hatırlatıyor? 1718-1730 Lale Devri. Arkasından 1839-56 Tanzimat ve Islahat Fermanları.
Evet.
Arkasından 1876 Birinci Meşrutiyet.
Evet.
Arkasından 1908 İkinci Meşrutiyet. İşte bütün bunların mirası olarak 1923 Türkiye Cumhuriyeti ve batılılaşma. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi Osmanlı hep farkındaydı. Kendisinin kullanılarak Batı'nın Rusya'yı vurmak istediğinin. Onun için çok dikkatli davrandı. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ten bugüne bunu devir aldı. Ve Atatürk döneminde ve daha 1950'ye kadar, çünkü 1950'de Soğuk Savaş başlıyor. O, hiç onu karıştırmayalım.
Başka bir konu.
O bambaşka bir dış politika o çünkü. O Amerika'ya ve NATO'ya teslim olma politikası o. Konjonktür öyle. Yani zamanın ruhu öyle. Şimdi evet. 1950'den önceki ve de gene 61'den sonraki dış politikada Türkiye hep büyük devletleri dengelemeye çalıştı. Orta Doğu ve Balkanlarda. Oysa Erdoğan şu anda büyük devletleri birbirine oynamaya çalışıyor. Bizim gücümüz yetmez buna, haddimiz değil bu. Bu çok fena sonuç verir.
Evet, ama Avrupa Birliği içindeki ülkeleri birbirine bölerek birbirine düşürmeyi becerdi.
Ya Avrupa Birliği diye bir şey mi var Allah aşkına ya? Baksana şu ziyarete.
Ziyaret işte şunu gösterdi.
Kadın ayakta kaldı ya.
Ondan sonra ama ya. Avrupa Birliği içerisinde herkes birbirine girdi. Nasıl bu kadar beceriksizlik olur diye. Erdoğan'ın sırf bilerek ve isteyerek koltuk düzenlemesi yapmasının sonucu Brüksel'in, Berlin'in, Fransa'nın, şuranın, buranın birbirine girmesiyle sonuçlandı. Dolayısıyla başarısız, ayrıma Erdoğan başarısız değil. Bunu niye beceremesin?
Bak anam babam, Erdoğan'ın artık bu herkesin bildiği bir şey bu. Ben icat etmiyorum. Erdoğan'ın her zamanki politikası, MHP'nin de her zamanki politikası sonuna kadar bastırmak, ileri gitmek, aşırı gitmek. Ondan sonra ondan bir parmak gerileyip bak ödün verdim sen de bana ver demek. Bu çok tehlike, bu zaman zaman işin başında insanlar bunu algılamadan, ne yaptığını algılamadan netice verecek bir politika ama sonunda bunun ödetirler şeyini.
Yani bu peki Amerika ve Rusya karşı tutmayabilir bu böl ve yönet veya zayıflat ve birbirine kırdır politikası. Çünkü Rusya olayı, işte düşürülen Rus uçağı olayı yaşandı. Orada işte ortaya çıktı işin sınırları. Amerika'yla da işin sınırları S-400'ler üzerine çıktı. Az önce senin sözünü ettiğin yaptırımlar yürürlüğe kondu. Yani bir tarafıyla evet Avrupa Birliği toparlayacak olursak Avrupa Birliği'ni bölüp yönetiyor olabilir başarıyla Erdoğan ama iki büyük güç Rusya ve Amerika konusunda aynı formül.
Hayatım Avrupa Birliği'nin bir dış politikası yok ki.
Evet.
Doğru. Var mı?
Doğru. Hiçbir şey yok.
Varsa hiçbir şurada vardı olmadı. Yahu.
Hiçbir zaman olmadı.
Öyle bir dış politika yok. Çünkü dış politika ancak devletlerin olur. Hatta olmayan devletler de vardır. Mesela bizimki gibi.
Evet.
Devlet değil ki dış. O mesela bir kitap derlersin. Anlıyor musun? Herkes makale verir oraya. Sen de başına adını editör diye koyarsın. O edit edilmiş kitap falan filan değildir. O makaleler konfederasyonudur.
Evet.
Sen makaleleri belli bir plan içinde yerleştirirsen ve o makaleleri yazacaklara yok kardeşim öyle değil. Böyle yazacaksın. Bu amaçla yazacaksın. Şunu dikkate alarak yazacaksın diye direktif veriyorsan editörlüktür o.
Evet.
İşte bu editör yok şeyde Avrupa Birliği'nde.
Evet.
Avrupa bir devletler konfederasyonu. Gevşek bir konfederasyon. Ne gibi Yavuz? Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Voltaire ne demiş? Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ne kutsaldır? Ne Germendir, ne de imparatorluktur.
Yani deve kuşu gibi bir şey.
Hayır.
Ne devedir ne kuştur gibi.
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu dediğimiz olay. Bugün Almanya, Çekoslovakya falan filan o şey var ya, bu coğrafya var ya. Oradaki feodal beylerin büyük feodal bey altında gözükmesi. Büyük feodal beyin adı da Kutsal Roma Germen İmparatoru. Ne
Evet.
imparatoru be?
Şimdi baskın laf lafı açıyor. Tarihin derinliklerine dalıyoruz. Bunlar ayrı sohbetlerin konusu. Özür dileyerek söylüyorum ama milletin kafasını, ahalinin
Hadi
kafasını...
bitirelim. Hadi bitirelim.
35, hayır 35 dakika oldu. Bir soru daha kaldı. Şimdi bu işin bir boyutu.
Hadi çabuk sor. Yukarı torunlarım geldi. Baksana. Camı vuruyordu kerata.
Tamam.
Bana
bir şey daha var. Şimdi bunun bir de sonuçları oldu. Nedir sonuçları? Aralarında Mavi Vatan mimar ve koreograflarının da olduğu bir kalabalık grup amirallerden, emekli amirallerden bir kısmı derdest edildi. İçerideler. Bunlar üzerine hakkında bir takım suçlamalar var. Darbeciydiler, şunlar bunlar. Bir bu. Bu neden böyle durup dururken bu kadar el üstünde tutulan televizyon kanalından bir televizyon kanal kanal dolaşan her gece Mavi Vatan, dış politika anlatan bu emekli subaylar birdenbire bu tarafa doğru savrulup
hayatım,
bir bu iki onu da tamamlayayım.
Dur. Teker teker Yavuz gözünü seveyim. Benim belleğim hiç müsait değil öyle iki şeyi bir arada düşünme.
Peki.
Şimdi bu Mavi Vatan kelimesini icat eden adamı içeri attılar.
Cem Gürdeniz evet.
Peki. AKP-MHP koalisyonu ne olabilir yarın? Çünkü daha önce Fethullahçılar AKP koalisyonu vardı. Böyle düşüneceksin. İkinci soruyu sor şimdi.
Yani bu sen diyorsun ki diyalektik dediğimiz şey böyle bir gitmeyen, ortalıktan kaybolmayan bir şeydir. O çelişki kaybolur ama yerini başka bir şey alır ve burada da en sonunda bir mahalle kavgası çıkar. Bunu söylüyorsun.
Bak kardeşim, ırkçılıkla İslamcılık bir araya gelemez. Gelirse böyle olur. Geçici koalisyonlardır ki şu anda Recep Tayyip Erdoğan iktidarı iki benzemez değil, dört benzemizin üzerine oturmuş vaziyette. İslamcı AKP, ırkçı MHP, bugüne kadar ehlileştirilmiş Ergenekon, dördüncüsü de ulusolcular, Perinçek. Şimdi bu üçüncüsü
sen bunlara
şu anda
mahşerin dört atlısı diyorsun galiba.
Mahşerin dört atlısı. Kıyamet günü ortaya çıkar. Mahşerin dört atlısı. Apokalipsin dört atlısı veya. Şimdi bir kere çatladı çünkü Mavi Vatan Yunanistan'ı dolayısıyla AB'yi sıkıştırmak isteyen Erdoğan'ın en büyük kozuydu. Şimdi o çatladı. Ama Perinçek aslanlar gibi devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok aslan gibi yönetiyor diyor. Daha iki gün mü ne oldu söyleyelim. Ya bu dört benzemezin her zaman söylüyorum tek yapıştırıcısı Kürt karşıtlığı. Mümtaz abi, Mümtaz Soysal ki benim kuşağıma Mülkiye'de bildiklerinin yarısını öğretmiştir neredeyse.
Evet.
Derdi ki, kendini kime karşı olduğunla tanımlıyorsan bir kimlik sorunu vardır. Kendini
karşı
değil, kiminle birlikte, kimin için olduğunla tanımlıyorsan bak o sağlam bir kimliktir derdi. Yani mealen söylüyorum. Çünkü ta 1964 yılında söylenmiş laflar bunlar.
Evet.
Yarım yüzyılı geçti. İşte şu anda neye karşıt olduğuyla tanımlanan ve ancak bu sayede bir arada duran bir koalisyon var.
Peki bu emekli generaller aralarında parlak zihinler de var. Hepsi olmayabilir belki ama bunu niye öngöremediler? Başlarına bu çorabın örüleceğini madem dediğin gibi olay.
Nereden biliyorsun öngöremediklerini?
İçeride.
CHP CHP sonunda bu iş bana ihale edilecek diye öngöremedi o, tamam. Ya İçişleri Bakanı kalkıyor diyor ki sabaha kadar uyumadık diyor. İçlerinden 4 tanesinin CHP'li olduğunu tespit ettik diyor. Abi tespitin muazzamlığına bak. Aileleriyle birlikte 18'miş. Tamam. Hani nüfus sayımı yapacağına aile sayımı yaparlardı ya eskiden. Sonra onu 5 ile çarpardın. Nüfus sayımı olurdu. Aile 5 kişi düşünüldüğü için. Ya böyle bir durumdayız.
Peki ama bu sorumun cevabını alamadım.
Hangi soru?
İşte sordum ya, dedim niye, bunu niye öngöremediler? Bu kadar aralarında madem bu kadar parlak zihin var.
Ya içeri atılacaklarını öngörememiş olabilirler.
Bunu soruyorum zaten.
Fakat sinirlendireceklerini öngörmüşlerdir tabii.
Baskın, bundan sonra artık televizyon kanallarına çıkmalarına imkan yok. Hiçbir, yani bu medya patronları şunlar bunu almazlar. Yani başlarına bunun geleceğini niye öngöremediler? Ben bu soruyu soruyorum.
Ne sürece almazlar canım?
Kanallara çıkmazlar.
Hangi sürece kanallar bunları almaz?
Yani konuşmacı olarak, yorumcu olarak.
Kardeşim onu sormuyorum. Hangi dönemde almazlar? Peki.
Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda. Tamam,
senin kafan bugün çalışmıyor. O zaman ben söyleyeyim.
Sen söyle,
Recep Tayyip Erdoğan rejiminin sürdüğü sürece. Peki o rejim ne kadar sürecek?
Onu bilmiyoruz ki.
İşte onu söylüyorum ben de. Amiraller de bilmiyor onu. Dayanamadılar. Şimdi bak şöyle bir kural var.
Tamam, anladım.
Şöyle bir kural var. İfade özgürlüğünden bahsediliyor ya.
Evet.
Politikacıların, devlet adamlarının ve özellikle karar vericilerin ifade özgürlüğüyle normal vatandaşın, sokaktaki vatandaşın ifade özgürlüğü arasında hiçbir ilişki yoktur. Sokaktaki vatandaşın ifade özgürlüğü sonsuzdur, ötekilerininki çok sınırlıdır. Bu da zaten Türk Ceza Kanunu 288 ile düzenlenmiştir. Yargıyı etkileme olayı. Mesela ben kalkıp Türkiye'de yargı niye böyle karar verdi diyebilirim ama başbakan kalkıp, Cumhurbaşkanı kalkıp, İçişleri Bakanı kalkıp diyemez. Çünkü o 288'in ihlalidir. Hı hı. Ha, şimdi bunu tabii kimsenin dinlediği yok. Esas karar vericiler yargıyı susturuyorlar. Fıstırıyorlar. Fıstırıyorlar.
Peki.
O ayrı mesele.
Son soru. Emekli amiralleri konuştuk. Onların şeytanlaştırılmasını bir şekilde aforoz sürecine sürüklenmesini konuştuk. Bir başka boyutu da 2 gündür Başkan Erdoğan CHP'yi hedef tahtasının merkez noktasına, hani 12'nin üzerine oturttu. Neden?
İşte bu da Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleyebileceklerinin sonuna geldiğini gösterir. Anladı, ağzının kuruduğunu gösterir.
Yani iş CHP...
Lan yani, bunun CHP'nin ne ilişkisi var bunda? CHP'nin hiçbir şeyle ilişkisi yok ki darbeyle olsun. CHP beceriksiz partinin biri. Ha şunu söyleme. Şimdi kalkıp da bir takım Allah'ın adamları askeri darbe yapmak beceriklilik midir falan filan diye laga luga yapmasınlar. CHP bugünü idare edemiyor. Nereden şey yapacak?
Peki niye o zaman bu kadar çok saldırıya, eleştiriye, yüklenmeye maruz kalıyor?
Söyleyeceklerinin sonuna vardı. Kimse inanmadı bu darbe istediğine, bu bildirinin. Darbe yapabileceğine.
Kılıçdaroğlu hesabını vereceksin dedi. Bunu dedi. Kılıçdaroğlu'na bütün bunların hesabını vereceksin, kaçacak yerin yok dedi.
Kardeşim Kılıçdaroğlu'na başka şeyler de söyleyebilirdi, şimdi benim burada söyleyemeyeceğim. Laf mı yani şimdi Yavuz? Ya ne diyorum sana? Bu tutmadı. Anlıyor musun? Biden'a yaklaşmak için Putin'i kızdırmak pahasına bu olaya girmek, Montreux olayına girmek ve sonunda da efendim darbe yapmak istiyorlar bu adamlar. Ya bunların ağı gitmiş, bağı kalmış. Bak çok tövbe yarabbim. Gene uzatıyor olacağız ama bak bir şeyi söyleyeyim sana, bana bugün gelen bir espriyi okuyorum. Emekli generallerin evlerinde yapılan aramada muhtemel bir darbeye hazırlık amaçlı 25 adet baston, 42 çift takma diş, 98 adet yakın ve uzun menzilli gözlük, 17 adet tekerlekli sandalye, 30 adet patlamaya hazır mısır tanesi bulunmuş. Hepsine darbeye teşebbüsler. Oldu mu? Hadi burada bitirebilir miyiz?
Hayır, peki ne olacak bu işin sonu? Bunu da bitirelim.
Ben astronomum. Astrolog değilim. Yıldız falı açmam.
Peki. Bu cevapla noktalayalım bu ufuk turumuzu. Epey bir tur attık ve biraz da havalandık. İyi oldu. Yukarıdan da görme imkanımız oldu manzarayı. Çok teşekkürler Baskın. Böylelikle herkese veda edelim. Herkese iyi günler. Tekrar görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.